Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz. Söz Ola programında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber pazartesi günleri saat 11'de, çarşamba akşamları saat 19'da huzurlarınızda oluyoruz. Kıymetli hocam, sizleri de hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederim. Veladet kandilinizi ruhu canımla tebrik ediyorum.
Amin.
İçerisinden geçtiğimiz günler, varlık nedenimiz, ebedi saadet vesilemiz, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyamızı teşrif ettikleri Rebiülevvel ayını, Mevlid-i Nebi haftasını idrak ettiğimiz veladet kandilini inşallah ihya edeceğimiz kutlu zaman dilimleri. Bu vesileyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu Rebiülevvel ayı, Mevlid-i Nebi haftası, elbette Fahri Kainat Efendimiz'i tanımaya en güzel vesilelerden bir tanesi. Biz de bugünkü programımızı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek veladetleri irtibatıyla onu tanımak, onu insanımıza anlatmak, sünnet-i seniye ittiba gibi muhtelif mevzulara ve yine tabii ki mevlide hasretmek istiyoruz. Bu çerçevede şunu sormak isterim Aziz Hocam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif etmesi sebebiyle bizim muhabbet medeniyetimizde veladet kandili ayrı bir yer teşkil ediyor, evet, ve aşkla ihya ediliyor. Geçmişten bugüne veladet kandili hususunda sevgili peygamberimize muhabbet ve bağlılık açısından neler söylemek istersiniz? Mevlid kandilinin bize hatırlattıkları nelerdir? Ecdadımız zamanında veladet kandili nasıl ihya edilirdi? Bizler neler yapabiliriz? O meşhur Mevlid-i Şerif hakkında konuşalım isteriz. Bu konular çerçevesinde bugün veladet kandili Söz Ola özel programı yapalım derim. Ne dersiniz efendim?
İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de kıymetli dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tabii sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür. Hem besmele ile başlamak gerekir, hem de Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyerek peygamberimizden şefaat umarak başlayalım. Bunu niye söyledim?
Niye hocam?
Bu o kadar önemli bir ayrıntı ki, yani Mevlid-i Şerif, kitabın asıl adıyla Vesiletün Necat, Süleyman Çelebi merhumun yazmış olduğu adı o, vermiş olduğu adı Vesiletün Necat, kurtuluş vesilesi.
Evet.
Çok iddialı bir başlık. Yani diyor ki Süleyman Çelebi merhum, bu kitabı okursanız kurtulursunuz. İddiası bu yani.
Ne kastediyor? Yani Vesiletün Necat, bu kitabı okursanız kurtulursunuz.
Evet.
Kurtuluşu ancak ve ancak Efendimiz olan muhabbet ve bağlılıkta gördüğünden olsa gerek.
Evet. Yani şimdi ben bunu okuduğum zaman şöyle bir şey var. Yani her hali şartında düşünmek lazım. Her şartı halinde düşünmek lazım. Adamın birisi bir çeşme başında Fuzuli merhumun yazmış olduğu su kasesini okuyormuş. O hep su ile bitirir.
Evet.
Beyitler okuyormuş. Demiş ki ya mübarek demiş, ne kadar da abartmış demiş ya. Suyu demiş. Ne kadar abartmış demiş ya. Ya kardeş, su kasidesini çölde okuyacaksın. Çeşme başında okunmaz ki bu şiir yani mübarek. Adam bir çölde susuzluktan ölmek üzere olan bir insan tasavvur edin. O insanın suya bakışı çeşme başında anlaşılır mı yani?
Hiç.
Dolayısıyla Mevlid-i Şerif'in, yani Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i yazdığı Bursa'yı düşünmemiz lazım. O zamanki Bursa'yı. Her farklı düşünceden, batıl inançtan insanlar, camilerde vaaz edenler, işte efendim mezhep kuranlar, tarikatlar falan şunlar. Yani mezhep demeyeyim de tarikatlar diyelim. O ortamda bir gün camide, Ulu Cami'de, kendi Ulu Cami'nin imamı.
İmamı olsun.
İmamı orada, ama öyle basit bir imam değil. Belli oluyor. Büyük bir alim aynı zamanda. Oradan işte bir tane vaiz çıkıyor. Efendim Hazreti İsa ile Peygamberimizin aynı kişi olduğunu, Peygamber aslında fark olmadığını.
Hiçbir farklılık, bir üstünlük yoktu.
Olmadığını söylüyor. Ya bunu söylemesi olağan bir şey tabii. Bu önemli değil. Kur'an-ı Kerim'de vardır. La neferrigu beyne ahadin min rusuli. Peygamber aleyhisselam. Biz fark etmeyiz. Ayet-i kerimesi var. Tamam söyle. Ama adamın kastı bununla peygamberlerin bir yolunu söylemek değil. Muhammed peygamberi abartmanın bir anlamı yok. O da peygamberlerden bir peygamberdi deyince, işte bunu deyince, hatta belki de İsa'yı daha ön plana çıkarınca, işte o zaman Süleyman Çelebi merhumun, bu tabii ağrına gidiyor. Şimdi tabii bir sürü sebepler var ama en temel sebep olarak bu anlatılır. Orada bir ümmetinden olmak için, İsa peygamber için, göğe bulmak için ol, ümmetinde olmak için de oluyor yol ha. İsa peygamber göğe bulmak için yol, ümmetinde olmak için yol idi ol. Şimdi tam beyt hatırlayamadım. Yani diyor ki İsa peygamberin bir gün göğe çıkıp da diyor tekrar inmesi onu ümmetinden olmak şerefine nail olmak için diyor. Ne alakası var aranızda? Ve zaten Kur'an-ı Kerim'de biz peygamberlerin kimisini kimisi üstün kıldık diye apaçık ayet vardır.
Tabii.
Şimdi sen bu ayet varken sadece birini okuyup öbürünü okumadan eğer bunu söylüyorsan burada bir kastı mahsus vardır.
Yani fark yoktur demek, nübüvvet ve risalet yönünden fark yoktur demek. Halbuki üstünlük mertebeler yönünden değil.
Tabii.
Yani birinin peygamberliğini kabul edip diğerini kabul etmeyerek aralarında bir ayrılık gözetmeyiz. Her birini kendi derecelerine göre peygamber olarak kabul ediyoruz.
Tabii. Ve ayet-i kerimede vardır ki kimini kimini üstün kılmışız da der. Evet. Sonra son peygamber de deriz. Şimdi burada Süleyman Çelebi merhum bu kitabı yazarak yani Vesvet Necati yazarak aslında peygamberimiz yani Türklerin, Müslüman Türklerinin peygamber düşüncesi, peygamber tasavvuru nedir? Onu bütün yönleriyle kaleme almış bulunuyor. Biz ona baktığımız zaman nasıl bir peygamber modeli çizmiş? Bize nasıl bir peygamber anlatıyor? Bizim peygamberi nasıl örnek almamız gerekiyor? Bütün bunları anlatan muazzam bir eserdir. Fakat şöyle bir şey oluyor. Eser yazıldığı zaman hemen bir müddet sonra o kadar fazla beğeniliyor, o kadar fazla tutuluyor ve okunuyor ki.
Mevlid-i Şerif değil
Mevlid-i Şerif adını söylüyor zaman. Ve yaklaşık 100 yıl sonraki tezkirelere bakıyoruz. Hemen buna bir sürü örnekler yazılmaya başlıyor. Fakat hiç kimse buna yaklaşan bir eser tabii ki yazamıyor. Yani bunu söylemek lazım. Peşinden şöyle bir şey söyleyelim. Ben şimdi bugün Mevlid diye okuduğumuz eser, yani Süleyman Çelebi Mevlid diye okuduğumuz eserin büyük bir kısmı aslında Süleyman Çelebi'nin eseri değil.
Öyle mi?
Değil, tabii. Mesela Merhaba faslı mesela. Bu ona ait değil. Daha sonra o kadar, mesela şu var, Nasreddin Hoca fıkrası diyoruz ya, fıkraların çoğu hocaya ait değil. Bir fıkra uyduruyorlar, Hazreti Hoca diye almışlar. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'in içerisinde Süleyman Çelebi'ye ait olmayan bir sürü bölümler var. Yazmış birileri, araya katmışlar. Merhaba faslı diye okuyor. En yaygın merhaba şeydir biliyorsunuz. Efendim en yaygın o. O ona ait değil. Yani bugün biz Mevlid diye Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu Vesvet Necati okumuyoruz. Yani. Çok az şey okuyoruz ondan. Araya yüzyıllar boyu bir sürü şey katılmış. Biz bunları okumuyoruz. Okuduklarımız ne? Başkalarına ait. Yine Mevlid sayılan, peygamberimize ait, peygamberimize anlatan metinler. Şimdi ben şunu söylerim. Biz Mevlid'in etkilerini anlatırken şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Yani bir millet işte doğumda, ölümde, efendim işte araba alınca, ev alınca,
evladını sünnet ettirince,
sünnet düğününde, nişanında, nikahında, işte hacdan gelince, bütün törenlerinde neden Mevlid bir şiir okur yani?
Neden okur hocam?
Yani işte değil mi? Yani
nasıl bir muhabbettir bu?
Evet yani neden okur? Şimdi bunu düşünmek lazım. Yani insanların böyle bir şeye ihtiyacı, dünyada böyle bir metin yok. Dünyada yazmış olduğu eseri en çok okunan insan Vesvet Necati, Süleyman Çelebi'dir. Adam bir şiir yazıyor. Allah ona öyle bir lütfa bulunmuş ki yani.
Öyle bir bereket lütfetmiş.
Etmiş
öyle bir tesir.
İnsan olup da yazdığı eserin bu kadar okunduğu başka bir insan yok yeryüzünde. Ne önceki ne sonraki öyle bir insan yok yani. Şu anda büyük bir ihtimal bir yere biri Mevlid okuyordur yani. Bilemezsin.
Tabii.
Kaldı ki Osmanlı devleti zamanında üç kıtada. Şimdi biz şeye gitmiştik Üsküp'e. yıllar evvel Üsküp'te bazı şeylere şahit olduk hocam. Onu bir söyleyeyim.
Lütfen.
Mesela Üsküp'te şimdi bizim Ziya Paşa merhumun Mevlid'i anlattığı bir eseri vardı, bir şiiri vardı. Der ki, aşk-ı sühan anda müştemidir. Baştan başa sehl-i mümtenidir. Diyor ki yani aşk ve söz ne kadar bir araya gelme ihtimali var? Yani bir sözün aşktan söylenerek, içten söylenerek gelme ihtimali ne kadar varsa, işte bu kitapta bu söz vardır. Aşkta söylenmiş sözlerdir. Ve baştan ayağa bu kitap sehl-i mümtenidir. Yani eşi benzeri olmayan yok sözlerdir. 400 seneden beri efazıl bir söz demedi ana mimasil. 400 yıldan beri nice insanla uğraştılar. Ona denk bir söz söyleyemediler. Tanzirine çok çalıştı yaran, kaldı yine bikir misli Kur'an. Çok uğraştılar benzerini yazalım diye. Ama Kur'an nasıl benzeri yazılmadı? Bunun da benzeri yazamadı.
Mevlid-i Şerif'in benzeri de yazılamadı.
Allah'ın bir lütfudur. Şimdi ben şunu demek isterim. Üsküp'te Yahya Kemal'in merhumun vefat yıl dönümüne gitmiştik. Orada Yahya Kemal'in yaşamış olduğu sokağı, caddeyi falan bulduk. Orada çocuklar oynuyorlar. Dedik acaba bu çocuklar Makedon mu, Müslüman Türkler mi falan, tereddüt ettik. Dedik ki bunun kolay bir yolu var. Selamun aleyküm dedik. Aleyküm selam dedi çocuklar. Ha dedik bunlar Müslüman Türkler, çocuklar. Dedim adını sordum. Dedi ki Ahmet, Mahmut, Mustafa. Üç isim var çocuğun.
Ahmet, Mahmut, Mustafa.
Evet. Kıza sordum. İşte Zeynep, Ayşe, Hatice falan. Üç isim var çocuklar. Şaşırdım. Dedim ki böyle böyle dedim. Orada bir konak gördük. Çok güzel bir konak. Muhteşem bir eser ya. Dedi ki bu konak kimin? Dedi ki şu Ahmet, Mahmut, Mustafa. Bu bizim konağımız dedi. Babam dedi. Evde mi babanız dedim. Dedi şimdi gelecek. Geldi orada. Allah'tan ki ya Kemal'in uzak akrabalarından imiş.
Evet.
Bize söyledik Türkiye'den gelmiş. Oo hoş geldin, hoş geldin. Gel size, size kahve deri ikram edeceğim dedim. Eve çıktı konağa dedim gezdik. Çok güzeldi. Dedi ki kusura bakma ya ben merak ettim. Çocukların adı Ahmet, Mahmut, Mustafa, Zeynep, Ayşe, Hatice. Üç isim niye be? Dedi ki hocam biz dedi komünizm zamanında dedim her şey yasaktı dinimiz. İki şey serbest dedi. Bir, isimlerimize karışmadılar Allah'tan. İki dedi mevlidimize karışmadı.
Allah Allah. Üsküp'te.
Biz dedi dinimizi mevlidle ve isimlerimize koruduk. Çocuklara asla dedi yeni isim vermedik. Asla. Hep iki üçer isim verdik. Peygamberimizin, erkekse peygamberimizin ailesinin ve peygamberlerin isimleri, kadınsa Kur'an'dan ve sahabe efendimizin, peygamberimizin eşlerinden, kızlarından asla yeni isim vermedik. Çocuk dedi ismiyle kendisinin kim olduğu isim kimliktir. Bak basit bir şey değil bu. Bu nerede öğrendik biliyor musun? En güzel örneği bunun Bosna'da öğrendik. Bosna'da Fatma adlı bir kızımız bu Bosna Savaşı'ndan, o vahşetten sonra konuşuyordu hocam. Bir seferinde ben dinledim. Benim Sırp arkadaşım vardı diyor. Beraber diyor. Bizim adı Fatma ama benim dinle alakam yok. Bir gün diyor Bosna Savaşı Sırplarla çıkınca bana dedi ki diyor sen Fatma'ymışsın diye ben ayrılıyorum dedi diyor bana diyor. Ne alakası var? Dedi ben ayrılıyorum. Sen Fatma'ymışsın. Fatma'dan olsun bana. Bizim hiç hayatımızda Fatma'lık yok ki diyor. Biz yaşıyoruz Sırplarla beraberiz falan. Sonra Fatma kim falan bir öğrendim diyor. Tamam birden aydınlanmış kızcağız. Fatma kimmiş? O Sırp nasıl anladı beni Fatma'nın şu peygamberin kızı olduğunu şunu falan. Terk etti. Sonra biz özümüze isimlerimizle beraber döndük diyor.
İsim ne kadar önemli. Önemli. Anne babalara duyurulur burada.
Tabii duyuruyoruz. Çocuklarımıza isim vermiyor sadece. Ya. Bir kimlik de veriyoruz.
Şahsiyet transfer ediyoruz.
Bakın peygamberimiz Medine'de hiçbir çocuğa sahabeler isim vermiyorlar. Peygamberimizi çağırıyorlar. O geliyor. Bazı insanların isimlerini değiştiriyor tek tek. Diyor ki bu isim diyor olmaz. Sen adın ne diyor? Savaş. Harp ya. Harp diyor isim mi olur? Sen silim yapıyor ismini. Mesela bir gün bir hayvan bir koyun kesecek. Birini çağırıyor diyor ki sen diyor koyunu kim keser? Biri görüyor. Adın ne senin diyor. İşte benim adım Şihab mesela. Sen kesme diyor. Ateşmiş adam mı? Yani isimler çok önemli.
Çok.
İsmin eskilerin tabiri vardır. Esma-i mana ruhu min. Manayı esma ruhu insana müessirdir. İsimlerin manaları vardır. Ve bu manalar insan ruhuna tesir eder. hepimiz ismimizin bizde bıraktığı tesirin ağırlığını yaşıyoruz. Ya yani çocuğun adı Elif mi, işte Kübra mıdır, Büşra mıdır, Ahsen midir, Zeynep midir? Bunlar ağır isimlerdir. Bu ismi taşıyan insanlar genellikle mağrur olurlar.
Evet.
Etraflarında böyle biraz çok böyle baş attırlar, yönetmek isterler. Tamam, bunlarla laf geçiremezsin. Özgürlüğüne aşırı düşkündürler. İşte bunlar güzeldirler. Fakat şimdi bunlarla ben nasıl uğraşacağım? Sen çocuğa bir Zeynep diyorsun, Elif diyorsun da kardeşim, o ismin vermiş olduğu bir alan var. O alanla nasıl baş edeceksin? Çocuğu yönetiyor bu, tamam mı? Diyeceğim şu, yani o isimler basit bir şey değil. Onlar anlamışlar bunu. Biz bunu anlamamışız. Hı. Onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla Mevlid'in önemini orada çok yakine şahit olduk.
Üsküp'te şahit olduk.
Yani evet. Orada Mevlid okuttuk. Hiç kimse bize Mevlid'e karışmadı. Diyeceğim şu. Şimdi asırlar boyu Mevlid okunuyor. Fakat şöyle bir şey var hocam. Hı. Ben şunu yapmak isterim. Mevlid sadece camilerde veyahut da evlerde okuduğumuz o şiirden ibaret değil. Asıl Mevlid'in kurtuluş vesilesi olu dediği şeyleri biz okumuyoruz. Bak.
Hangi kısımlar hocam ve orada?
Onları hakikaten hiç biz okumuyoruz. Şimdi Mevlid törenleri diye çok araştırma yapılmıştır. Mesela bu törenlerde şöyle bir şey söylüyor bir hanımefendi. Ya diyor, Mevlid'de diyor okunurken diyor kızlarımız diyor başlarını örterler. Oğlanlarımız edeple otururlar. Mevlid sadece diyor okunan bir şey değildi ki diyor. Bir de oturma adabı diyor.
Edeb, adab, erken vardır.
He, yani milletlerin hayatta ritüeller önemlidir.
Öyledir elbette.
Şimdi gelirdi kızlarımız oğullarımız otururlardı diyor. Mevlid dinlerdik huşu ile, Kur'an dinlerdik, selavat getirirdik, tamam mı? Hangi tören yapıyorsun? Nişan, nikah, sünnet. Peygamberimize buna ortak ederdik. Ona selavat getirirdik, tamam mı? Dolayısıyla mekanı, işi, eylemi Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'ın sözüyle, peygamber selavatıyla kutsuyorsun. Ona bir mübareklik atfediyorsun. Hı-hı. Tamam mı? Kızlarımız da burada edep, adab öğrenirler. Delikanlımız öğrenirlerdi. Biz burada işte kız beğenirdik, delikanlı falan. Ya bir sürü fonksiyonları vardı. Şimdi ben şunu bir araştırdım. Mevlid yaklaşık 750 beyt civarında bir metindir. Bu daha çok mesela veladet bahri, doğum bahri, merhaba faslı ise okunur. Ama mesela peygamberin vefat bölümü hiç okunmaz Mevlid'lerde. Bu okunmaz.
Yani neden okunmaz hocam?
Çünkü peygamberimizin ölmüş olmasını kabul etmek istemiyoruz yani. Öyle bir şey yok yani. Ölü de biz ölüyüz yani. Onlar değildirler diye. Ama daha önemlisi şu. Orada niye Vesvet-i Necat diyoruz ya. Mevlid'de asıl Vesvet-i Necat denen yer bize, yani aslında Mevlid bir açıdan emri bil maruf ve nehyi anil münker kitabıdır yani.
Mevlid-i Şerif aynı zamanda emir bil maruf nehyanil münker kitabı.
Evet.
Önemli bir cümle bu.
Evet. Yani biz dinimizi anlatırken insanlara nasıl anlatacağız? Nereden başlayacağız? Neyi tavsiye
edeceğiz? Kime örnek vereceğiz?
Evet.
Neyi örnek göstereceğiz?
Ben şimdi peygamberimizi anlatacağım. Kardeşim, peygamberimizin nesini ön plana çıkararak insanlara anlatayım. Bak, bak bu çok önemli. Şimdi ben buradan birkaç, müsaadenizle birkaç şey okuyacağım.
Lütfen efendim.
Şimdi mesela peygamberimizin anlatırken ilk anlattığı şeylerin biri şu. Gece gündüz adeti taat idi. Yani peygamberimizi siz gece gündüz görün. İlk gördüğü şey onun taat kısmıydı, ibadet kısmıydı. Yani her işini peygamber ibadet yapar gibi yapardı. Yemek mi yiyor? Birisi de konuşuyor mu? Muhatap mı oluyor? Efendim işte yerde bir şey mi, çapa mı yapıyor? Savaşa mı gidiyor? Sohbet mi yapıyor? Çocuklarıyla muamelede mi bulunuyor? Eşiyle mi konuşuyor? Bak, taat
edin. Hep edeyim. Bir ibadet.
Evet. Hani Tanpınar der ya, atalarımız inşa et, ibadet ediyorlardı. Bak, bu önemli. Şimdi ben, diyor ki Süleyman Çelebi, siz de işinizi ibadet yapıyormuş gibi yapın. Savsaklama yani. Sonra diyor ki, bahri ilmi hilm kanı cudidi.
Yani?
Peygamber bir denizdi. Ne denizi? İlim deniziydi. İki, hilim deniziydi. Hilim. Yumuşak tavırlı insandı. Asla ondan sert bir söz, kaba bir davranış, bir azar işitemezsin. Ey Muhammed ümmeti, sen de böyle olmayı göze kesiyor musun? Kardeşim buyur işte. Bak. Sonra diyor ki, kân-ı cûd idi. Kan hazine demek, maden demek. Peygamber bir cömertlik madeniydi, hazineydi. Bak ön plana çıkarı şeyleri hocam söylüyorum. Diyor ki, hilm ile her sözü halka derdi, insanlarla konuşurken daima hilimle konuşurdu. Yumuşak bir üslupla konuşurdu. Öyle ki peygamberimizi dinleyen insanlar şöyle der, ya inşallah bitmez konuşması. Ya. Ya bitmese ne güzel olur dermiş.
Başları üzerine konan kuşu kaçırtmamak için böyle kıpırdamazlar ve büyük bir huşu huzur halinde o sohbetleri
dinlerlermiş. Şimdi sen sözü bitmesin diye dinlenen bir insan mısın ya? Buyur. Evdesin, eşinle, çocuğunla veyahut da muhatabınla konuşuyorsun. Ana sana peygamber tavrı işte, buyur. Bak aslında mevhid bunlar, biliyor musun? Risalet-i Şan, Vesret-i Necat bu işte. Hilm ile her sözü halka derdi, yemez yermez idi, her taamı yer idi. Asla yemeği eleştirmez.
Ayırt etmez.
Bak, yermez idi her taamı. Yemektir, yermez, eleştirmezdi, yer idi. Asla yer. Önüne ne konursa yemek namına asla yemeği eleştirmez. Eğer beğenmezse tabiatı gereği sesini çıkarmaz. Ama mutlaka %90-95 ne varsa yermiş. Şimdi ben Müslüman olarak eğer yemeği eleştiriyorsam, böyle yemek mi olur, işte böyle şey mi diyorsam, eşimi eleştiriyorsam veya şunu bunu eleştiriyorsam, kardeş sen de peygamber tabiatı hiç tecelli etmemiş. Yani diyor ki peygamberi burada bak, anlattığı peygambere bakın. Nerede anlatıyor? Biz ne anlatıyoruz? Hani derler ya, Süleyman Çelebi işte efendim böyle bir Süpermen bir peygamber anlatır. İşte böyle insan peygamber değil de mega hiper bir ultra olağanüstü. Yok, alakası yok ya hocam. Aha işte bak, ben size okuyorum bakın.
Her hali bize örnek, üsve-i hasene bir peygamber.
Bakın. Gerçi kim cihanda şahidi, illa miskinler ile hemrahidi. Peygamber eşi benzeri olmayan yeryüzünün en yüce insanıydı. Allah katında da kullar katında da. Bir padişahtı, bir hükümdardı. Ama miskinlerle hemrahidi. Fakat daima fakirlerle, yoksullarla oturmayı, olmayı, konuşmayı tercih ederdi. Yani ben işte böyle vardır ya. Mesela bir takım insanlar, bir takım insanlara yan yana olmayı, fakir, fukara, yoksul, işte kıyafeti mi, gururunu yediremez. İşte sana peygamber tecelli etmemiş. Şimdi bakın, yine onun tevazu anlatılırken, halkı alemden ol iken müşteba, o insanlar arasında en yüce iken, meskenetten ol giyer idi aba. Fakat asla şaşalı, deptebeli, öyle mutantan giymezdi. Hem tevazuyla kanattı işi, arpadan ekmeği bir aşı. Peygamberimiz çok zengin bir insan olabilirdi. Peygamberimiz multimilyarder olabilirdi. Peygamberimiz fakir değildi yani. Ben bilhassa Huneyn gazvesini bir araştırmıştım. Hocam orada ganimetlerin beşte biri peygambere ve işte miskinlere, yoksullaradır ya. Peygamberimize düşen 50 bin tane işte koyun esir edilmiş. Peygamber düşen işte onu beşe böl. Gümüş mümüş hesapladım. Peygamberimize o bugünkü tabirle yaklaşık bir 150-200 milyon dolar. Bakın inanılmaz bir şey.
Sırf Huneyn gazetesinden.
Çünkü ani bir şey olduğu için orada hesapladım ben bunu. Fakat orada bir sahabi var. Daha yeni Müslüman olmuş. Önemli bir insan. Develere böyle bakıyormuş. İçi gitmiş adam. Biraz cimriymiş herhalde ki. Mübarek. Peygamber hepsi senin olsun mu diyor. O da diyor ki öyle şey mi olur diyor ya. 2000 tane deveyi ona bahsediyor. Adam diyor ki vallahi sen peygambersin diyor. Bir insan bunu yapamaz diyor. Bak yapamaz. İmkansız. O anda anlıyor bu adam peygamber. Yani kendisine 2000 devenin, 50 kilo gümüşün, işte 5000 tane koyunun kaldığı peygamber. Yarısın yine bir şey yok. Peygamber asla fakir değil bakın. Bunu söylemek lazım. Israrla. Peygamberimiz isteseydi çok zengin bir insan olabilirdi. Peygamberimizin geçen de söyledik, hiçbir zaman bir evi olmuyor, olmadı. Annesi, babası çok genç yaşta öldü. Annesiyle yaşadığı 6 yaşında annesi öldü. Dedesinin evine sığındı. 7 yaşında dedesi öldü. 40 yıl yaklaşık amcasıyla kaldı. Hazreti Hatice ile evlenip onun evine taşındı. Medine'ye geldi, kendine ev yaptırmadı, cami yaptırdı. Öyle küçük odaya, bakın bu önemli. Dediği şuna bak. Fiili söz ile kişi incitmedi, hak buyurmadığı işi etmedi. Kimse peygamberin ne davranışından ne sözünden asla incinmemiştir. Kimseyi kırmamıştır kardeşim. İşte Süleyman Çelebi anlattı, peygamber bu. Buyur kardeşim, sana bunu söylüyor. Hani diyor ya, kurtuluş işte böyle kurtulacağız. Nasıl bir insan olursam ben kurtulurum. İşte böyle olacağız. Peygamberi anlatıyor model olarak, nasıl oldu. Ve peygamberin hayatının hiçbir döneminde Allah'ın emretmediği bir işi göremezsiniz.
Diyor. Yok.
Evet. Şimdi Tanrı'nın adını zakir de müdam, her ne haktan gelse şakir de müdam. Sürekli zikir halinde bir hayatı vardı. Ve Allah'tan ne gelmişse emir namına onların hakkın, bir hakkın yerine getirirdi diye söylüyor. Şimdi sonra diyor ki bakın, bu biz tabii şimdi mevlitte, camilerde veya törenlerde okunuyor. Halkı bunu anlıyor veya anlamıyor. Orada bir manevi hava oluşuyor. O manevi hala çok önemlidir bakın. İnsana bunu hafife alıyorlar. Bir de şu var hocam. Ben geçen de bir mevlit üzerine bir konuşmaya gittik. Orada konuşma yaptım. Şimdi bir müftü yardımcısı geldi bana, dedi ki hocam dedi, ben hiç meseleye buradan bakmadım dedi ya. Bu bambaşka bir şey dedi.
Hangi ifadenizle binaen bunu söyledi acaba?
Şu hocam, dedim ki milletleri millet yapan sadece bayrakları, vatanları, dilleri değil. Ülküleri değil.
Toprakları değil tabii.
Milletleri millet yapan en önemli şeylerden birisi ortak okuduğu kitapları olan insanlardır. Yani şimdi İngilizler için Shakespeare okumak o ortak bir düşüncedir. Yani hiçbir İngiliz Shakespeare'e karşı çıkmaz. Ya yani bir Rus için Tolstoy okumak, Dostoyevski okumak, Gogol okumak yani eşsiz bir hazinedir onun için. Bir Rus için, bir Fransız için Victor Hugo okumak, Alman için Goethe okumak, bunlar bir şereftir. Millet okuduğu ortak kitapları olan insanlardır. Bizim Osmanlılar devrindeyken okuduğumuz 5 büyük ortak kitap vardı.
5 büyük ortak kitap.
Evet.
Hangileriydi bunlar?
Bu hiç şaşmazdı bunlar.
Hangi meseleydi?
Birincisi Mevlid'di.
Mevlid.
Vesvetü Necat. Bak, peygamberimizi anlatan bir kitaptır. İkincisi Muhammediye idi. Hale okunur. Muhammediye idi. Yazıcade'nin yazmış olduğu Muhammediye. O da şiirdir. O da peygamberimizi anlatır. Üçüncüsü Envar-ı Aşıkîn idi. Envar-ı Aşıkîn de Muhammediye'nin, yani şey Muhammediye'nin nesir halindeki kitaptır. O da peygamberimizi ve nefsin terbiyelerini anlatan, yani ideal insan modeli anlatan bir kitaptır. Bir diye Delal-i Hayrat'tı. O da peygamberimizin salavat-ı şeriflerini anlatan bir kitaptır. Beşincisi Müzekkin Nüfus'tu.
Eşref olur
mu? Eşref Rum Hazretleri'nin. Bütün imparatorluğun üç kıtadaki bütün coğrafyadan bu beş kitap muhakkak okunurdu. Bunların biz dördünü yok ettik, bir Süleyman Çelebi'ninki kaldı. Orta okuduğumuz kitap. Onu yok etmek için her şey yapıyorlar. Darmadağın olduk bak. Bizi toplayıp bir araya getiren orta okuduğumuz kitap kalmadı yani.
Maalesef.
İşte bak, bunlar vatan kitaplardır. Bunlar koruyucu metinlerdir aynı zamanda. Dolayısıyla şimdi bunları anlatırken bir yerde diyor ki mübarek ey ana ümmetliğe dava kılan. Şimdi bak, diyor ki bize sesleniyor. Ey ana ümmet diye dava, ey Muhammed ümmetindenim diyen, daima davayı bir mana kılan. Böyle manasız manasız konuşan kişiler vardır diyor. Adın ümmet, ümmet işi sende yok. Adın ümmet ama bakıyorsun ümmetlik sende yok. İşlerin vardır muhalif ana çok. Peygamberin hayatına, sözlerine o kadar muhalif yaşıyorsun ki bir de tutuyorsun ümmet ümmetim diyorsun diyorsun. Peki bunu deme diyor ya. Sen mümmet değilsin kardeş. Bunları sıralamış. Şimdi ümmet kimdir mesela? Bakın, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini okuyan bir insan ideal bir Müslüman modelinin var ya en mükemmel formunu bulur. Aleyhinde konuşanların ben Selahattin Hocam aleyhinde hiçbirinin Mevlid'i okumadığına eminim.
Kesinlikle.
Yani şeyi Süleyman Çelebi'nin Vesvetü Necat'ını okumuşluklar yok bunlar. Okusa bu konuşamazlar. Şimdi diyor ki ümmet kimmiş? Bak tanım yapıyor. Ümmet oldur kim anın yolun vara. Hak yoluna cümle varın vere. Bir, ümmet dediğin birinci vasfı şudur. Peygamberin gittiği yoldan gider. İki, ikinci vasfı şu. Varını Allah için harcayan kişi ümmet denir. Bak ikinci vasfı bu. İmdi insafa gelelim cümlemiz. Ümmet içinde nemiz vardır nemiz. İnsafa bakayım. Peygamberin yolundan gitmek ve ikincisi Allah için malını vermek meselesinde senin durduğun yer neresi kardeş diyor. Bak, bak. Eğer ümmet isen anın ahlakın tut. Tut. Ta ki ümmetlik bula sende sübut. Eğer sen Muhammed ümmetindenim diyorsan Muhammed ahlakıyla ahlaklanman lazım. Eğer Muhammed'in ahlakı sende yoksa ümmetindenim deme kardeş. Deme. Bunu deme. Mustafa işlemediğin işleme, işleyi sonra pişmanlar yeme.
Ne kadar veciz ve manidar ifade eder hocam.
Mustafa'nın yapmadığını yaparsan ümmetindenim deme.
Evet.
Ancak Mustafa'nın yaptığını yaparsan ümmetindensin yani. Sonra diyor ki Tanrı kulluğuna meşgul olunuz. Bak Tanrı kulluğuna meşgul olunuz. Nefse kul olman Hakk'a kul olunuz. Şimdi ümmet olmanın şeylerini sayıyor. Mustafa dediği yola varınız, veriniz hep Hak yoluna varınız. Neniz varsa Hak yoluna verirsen sen peygamberin yolundan giden bir insansın. E biz ne yapıyoruz? Şimdi biz bir şeyimizi Hak için, insanlar için, fakir için, yoksul için, muhtaç için, hasta için, ya yolda kalmış için, çıplak için, aç için bir şey para harcamaya geldiğimiz zaman ya elimiz titriyorsa, elim cebime gitmiyorsa, kafamı hafakanlar basıyorsa kardeşim sen ümmetten değilsin. Kusura bakma diye bak. Bak. Takatiniz yettiğince taati, kılınız kılman fert bir saati. İbadet etmeye takatin ettiği kadar bak ne kadar takatin var. Ama sakın diyor ibadeti fevt etme, erteleme. Bak sakın bunu yapma. Hani sen dedik ya insan her ihmal imhaldir.
İmhaldir.
Yani her ihmal, her ihmal etme onu bir müddet sonra imhal etme, yok etmeye dönüşür. Bu peygamber tavrını nasıl anlasın da? Sonra diyor ki bu nesaih kim direm kılın kabul. Bak ben size nasihat ediyorum ama peygamberin halinden kabul edin. Olasuz hazrette ta makbul kul. Allah'ın indinde makbul bir kul olmak istiyorsan şu dediklerimi yap diyor. Ümmet olmanın şartını açıkladı. Hı. Her kim ola akil-ü devletlü er, kim de akıl varsa, kim saadet ve mutluluk peşinde ise vaiz-ü nasih ana ölüm yeter. Ölümün kendisine nasihat etmediği kişiye ben ne diyeyim diyor.
Tabii vaiz olarak ölüm yeter, nasihat olarak ölüm yeter.
Evet.
En etkili vaizdir ölüm okumasını, anlamasını, idrak etmesini bilene.
O zamanda, bak o devirdeki insanları anlatırken niye bunları yazmış? Gör ki Hakk'a dönmüşümüz var mıdır? Bir bakalım etrafa.
Evet.
Hakk'a yüzünü dönmüş kaç kişi var? Fısktan artık hiç işimiz var mıdır? Düşmüşüz fıskı fücur içerisindeyiz. Hakk'a layık kılmadık amalimiz. Çok güzel bak. Amellerimizi Hakk'a layık bir şekilde yapamıyoruz diyor. Neden? Çünkü çıkar odaklı yaşıyoruz.
Maalesef.
Bilmeziz kim ne olursa ahvalimiz. Bu durumda bizim ya, halimizin ne olacağını bilmeyiz. Sonra dua ediyor hocam bak. Mevlid'in şeyi şudur. Bize ey Hak eyle tevfikin refik.
Ya.
Ey Rabbimiz bize yardımını arkadaş et. Bak bu çok güzeldir. Bir arkadaş bir dost istiyor musun? Arkadaş. Arkadaş ya aklımıza insan geliyor bir şey geliyor. Mevlana Hazretleri der ki en iyi arkadaş Mesnevi'dir. Al kardeşim yani tamam. Eskiye derler ki ya Rab tevfikin refik eyle. Ya Rabbi bizim arkadaşımız senin yardımın olsun. Ta ki varı bileviz doğru tarik. Bizim dosdoğru bir yola gitmemiz için ya Rabbi bize yardımını arkadaş olarak gönder de senin yardımına bir doğru yola gidelim. Nefsimiz elinde olmuşuz esir. Bu esirlikten bizi kurtarır. Şimdi işte bakın bu tam vesiyet-i necat bu işte.
Evet.
Bunlar camilerde mevlid törenlerinde okunmuyor. okunmadığı insan için insanlar okunan o şiirleri sade meyve zannediyor. Halbuki okunanların yarıdan fazlası Süleyman Çelebi'ye ait değil. Evet. Daha sonraki yüzyıllara yazılmış, karışmış. Onlar da güzel tabi metinler. Şimdi peygamberimizin bir yerde adının anılmadığı yerde Türkler için bereket yoktur.
Yok.
Eskiler şey derler, yüm. Yani yümlü bir mana, manasız bir şey vardır. Peygamberimizin adı bir yerde anılıyorsa orada Cenab-ı Hak adı zaten anılıyordur doğası gereği.
Hocam çünkü Rabbimiz her cuma namazında hoca değil mi? Hocalarımız hutbeye çıktıklarında
evet,
hemen Ahzab suresi 56. ayeti kerimeyi okuyorlar. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam okuyun.
Evet.
Tabii. Emri ilahi bu yönde.
Evet ya yani zaten işte mevlidin temel şeyi odur düşüncesi. Yani o ayetin bir tecellisidir. Şimdi dolayısıyla bu doğal bir şey olmuş. Asırlar boyu milletimiz bütün tören anlarında Peygamber Efendimiz'i tebcil eden, yücelten metinleri okuyarak o anı kutsamışlar.
Tabii.
O anı bereketlendirmişler. Cenab-ı Hakk'ın feyzini, çünkü şöyle söylenir. Allah'ın adının anıldığı yerde eskiden şöyle bir şey vardı. Kitaplar şöyle başlar. Bütün kitaplar. Besmele, hamdele, salvele. Besmele ile başla. Cenab-ı Hak hamd ile devam et.
Salavat
getirir. İşte bu üçü olduğu yerde Cenab-ı Hakk'ın rızası da, rahmeti de, bereketi de, inayeti de vardır. Tamam mı? Adam şimdi düğününde efendim davullar çalıyor, zurnalar çalıyor, eğleniyor. Tamam olsun kardeşim. Hele şu andaki düğünlerimiz zaten bir facia.
Maalesef.
Orada Peygamberimizin adı şerifi okunduğu zaman insanlarla böyle bir tevazu hali oluşur. Peygamberimizi hatırlar. Şöyle bir şey de var. Yani törenler milletlerin hayatına çok önemlidir.
Çok.
Şimdi Almanların o büyük şairi Bilgesi Göte'nin sözü vardır. Ona diyorlar ki nasıl Almanya olacak? Hmm. Nasıl zengin olacağız, kurtulacağız falan. Daha çok tiyatro yaparak diyor. Bak bu önemli bir şey bu. Ne demek bu? Çünkü onun şeyi şu, tiyatronun asli görevi şu, trajedi. İnsanlara katarsis sağlar diyor Aristo. Yani tiyatroya gidersiniz, dış dünyadaki o katı, sert yaşam mücadelesinden katılaşmış gönülleriniz tiyatroya giderek yumuşar, tamam mı? Oraya gider, birden içinizde bir böyle acıma duygusu, bir merhamet duygusu, bir sevgi oluşur. İnsanlar arınırlar, ağlarlar.
Evet.
Her mevlid töreni insanlar için bireysel ve cemaatsel müthiş bir arınma törenidir bunlar. İnsan ne ile neyi hatırlıyorsa onunla yaşıyor.
Kesinlikle. Hocam aziz ecdadımız, şanlı ecdadımız 6 asır boyunca
evet.
Bu hissiyatla yani önemli bir özellikle zaferlerin böyle fetihlerin şahlandığı dönemlerde sonraki devirlerde de bu hassasiyeti göstermişler. Birkaç misal vereyim, öyle yavaş yavaş toparlayacağız. Yani Osmanlı derler hocam, Osmanlı padişahından çobanına kadar bütün halkının peygamber muhabbetiyle temayüz ettiği bir devlettir.
Tabii.
Ecdadımız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek isimleri zikredildiğinde salatü selam getirmenin yanında ihtiramla elini kalbine koyardı.
Tabii.
Onun menakıbı okunurken doğum anını ifade eden mısraları topyekün ayakta dinlenirdi.
Neydi?
Padişahlar Medine-i Münevvere postası geldiği zaman abdestini tazelemeden, oradan gelen kağıtları öpüp yüzüne gözüne sürmeden, ayağa kalkmadan okutturmazlardı. Hürmete, edebe, tazime bakın.
Evet.
Mescid-i Nebevi'nin tamiri için gönderilen ustalar her taşı abdestli olarak ve besmele ile yerine koydular. Çekişlerine keçe bağlayarak ruhaniyeti Resulullah'ı rahatsız kılmaktan teeddüp ettiler. Medine-i Münevvere'ye vasıl olan Surre alayı şehre girmeden yakın bir yerde konaklar, kendilerini Medine'nin manevi havasına hazırlayıp istihareden sonra manevi işaretle huzuru Resulullah'a yaklaşırlar, ziyaretlerini ifa ederlerdi. Medine istasyonu ki 2. Abdülhamit Han'ın evet. yaptırdı. Ravza'nın çok yakını inşa edilmemiş, mekan itibariyle meydana gelebilecek gürültü ve dikkatsizlikle Fahri Kainat'ın ruhaniyeti rahatsız olmasın diye 2 kilometre uzağa inşa edilmiştir. Eskiden mühürlere bir vecize yahut beyit işlenirdi. Hayratıyla meşhur olan Bezmi Alem Valide Sultan, Cenab-ı Hakk'ın bu alemi Nuri Muhammedi muhabbeti vesileyle halk ettiğini ifade etmek üzere mührüne şu mısraları hak ettirmiş. Allah Allah. Yeah. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Zuhurundan Bezmi Alem oldu vasıl.
Yeah.
Edep, tazim, ihtiram, hürmet. Ne muazzam bir şey hocam ya. Ne muazzam.
İşte evet, icraatta. O en baştan beri, yani biliyorsun Sadık Buğra Han'ın menakibi vardır. O menakipte de Peygamberimiz Miraç gecesinde uzakta bir kişi görmüştür. Demiştir ki bu kim bu? Diye soruyor Cebrail'e. O diyor ki senin ümmetinden geri Sadık Buğra Han'dır.
Allah Allah.
Diyor o ve onun diyor işte kavmi işte asırlar boyu İslam'ın bu mübarek dinin işte temsilcisi olacak, kılıcıyla kalemiyle yeryüzünde İlahi Kerimetullah için savaşacaktır. Böyle şeyler o menakıpta vardır. Dolayısıyla şimdi biz mevlidi hem bir peygamberimize tazim, hürmet için kullanıyoruz. Hem toplumdaki pek çok törenlerde kullanarak bir arınmaya vesile kılıyoruz. Bir taraftan araştırılmış, şu anda yaşayan yaklaşık 100'den 150'den fazla isimin kaynağı mevlidin kendisi yani.
Öyle mi?
İnsan, tabii. Araştı. Mesela işte Amine, Sadef, Dürdane, Abdullah, Habib, Nur, Güneş, Berk, Nagihan, Melek, Huriye, Sündüz, Hava, Hayret, Dilber, Mahbeker, Asiye, işte Nigar, tüm bu isimler, bir sürü örnekler var burada. Hepsi Süleyman Çelebi'nin ve Necatı'ndan çıkan isimler. Dolayısıyla biz şeyin bir sözü vardır bu mevlitte okunurken. Tabii insanlar da yanlış anlıyorlar ama hem sebep olmuş ola bu varlığa, ışk ile dinleyeni hak yarlığa, Mustafa ruhunu evvel kıldı var, sevdi anı ol kerim-i kirdigar, Mustafa'yı kendiye kıldı habib, cümledetleri oldu hem tabip diye. Şimdi dolayısıyla insanlar şimdi çok karmaşık düşünceleri de
evet.
Mevlid Çelebi, Süleyman Çelebi çok veciz bir Türkçe ile. Tabii. Bir de Türkçe şaheseridir. O devirde diğer metinlerin değil de bunun tutulmasının en büyük sebeplerimiz hem o samimiyet içtenlik hem de çok veciz bir Türkçe ile ifade edilmiş olmasıdır yani.
Bir acayip nur, kim evet. Güneş, pervanes ifadeye bakın. Semamızdaki koca güneş, Fahri Kainat Efendimizin hizmeti için adeta onun etrafında pervane gibi dönen bir aşıktır diyor.
Evet.
Bir acayip nur, kim güneş, pervanes.
Şimdi biliyorsun meşhur bir naat vardır. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Akşam ne güneşti, bir geceydi. Eyvah, o da Leyla-i Matem oldu. Mehmet Akif'in meşhur
şiiri. Mehmet Akif'in tabii.
Değil mi? Meşhur şiiridir yani. Alem bugün 350 milyon mazluma yaman bir alem oldu. Çiğnendi harem-i pâki şer'in, namusa yabancı mahrem oldu. Bu Mevlid-i Nebi adlı şiiridir bunun. Şimdi çok güzel şiirler var Mevlid'i anlatan. İnsanlar yani sadece bir demin dediğim gibi okunan metni Süleyman Çelebi'nin Necat ibaresinden etmesinler. Asıl metin gerçekten
evet.
Ve muazzam ve muhteşem bir ideal insan. Peygamberimizi merkeze alan
evet.
Asıl sebebi bu yani.
Tabii tabii.
Şimdi insanların kafalarında din düşüncesi karma karışık olmuş dediğim o kaotik ortamlardan Süleyman Çelebi Vesit Necati yazarak mükemmel bir Müslüman peygamber modeli nasıl olmalıdır anlatıyor.
Anlatıyor.
Mesela budur.
Evet hocam, çok güzel hülasa ettiniz. Aslına bakarsanız bütün bu anlattıklarınız, paylaştıklarımız, okuduklarımız, dinleyenlerimizin gündemlerine taşıdığımız hususlar bu program özelinde.
Evet.
Yani bize şunu söylüyor. Bütün bu hürmet, tazim, muhabbetten gaye Fahri Kainat Efendimiz'i layıkı biçiyle tanıyabilmek, gerçek manada anlayıp idrak edebilmek, en azından onu anlamanın bir derdine düşmek ve sünnet-i seniyesine ittiba edebilmek. Evet. Onun emanetlerine sahip çıkmayan, onun sünnetine ittiba etmeyen bir kişinin ona muhabbet iddiası da ne kadar samimidir diye sual edilir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Veladet kandilinizi tebrik ediyorum. Sizin ve programımıza kulak veren canımızdan aziz, pek kıymetli dinleyenlerimizin Rabbim alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Aziz dinleyenlerimizin veladet kandili mübarek olsun. Daha nice Mevlid kandillerine erişebilmek niyazıyla. Ama
İnşallah.
Program boyunca anlattığınız gibi Vesilet-ü Necat'ı Mevlid-i Şerif'in hakiki manasına inşallah vakıf olarak
bugün istirham ederim izleyicilerim, dinleyicilerimizden. Okuyalım. Lütfen şiir halinde basılıp okuyun.
Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dursun Ali Tökel hocamızla beraber Bir Söz Ola programının da burada sonuna geldik. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun, veladet kandiliniz mübarek olsun.